Ayrım 9. Şairin romanı Murat Anmungan. Sayfa 100. Yol bilgisi. Yollar, konaklamalar, şehirler boyu oradan oraya akıp giden günlerde öğrendikleri şeyler çoğalıyordu Zeyle Taga'nın. Yolculuğun yalnızca yayan ya da atlı arabalarla yol kat etmek, o şehirden bu şehire gitmek anlamına gelmediğini yavaş yavaş anlamaya başlıyorlar. Bir dağın öte yanına geçmek için etrafından dolanmak yerine bir kısmını zamanın bir kısmını insanların oyduğu bir tünelin nemli karanlığın içinden geçtikleri oluyor bazen. Bir daralıp bir genişleyen, bazı yerlerde dirsek yaparak bükülen tünelin küflü duvarlarına dokunmanın ürpertisi, az ileride belirsiz bir yere damlayan suyun sesi ya da karanlıkta kendisi görülmeyen kuşların birdenbire kanat çırpmaya başlaması, ansızın ortaya çıkan kaynağı belirsiz bir esintinin ellerindeki meşaleyi söndürmesi gibi olaylar korkuyla karışık bir heyecan uyandırıyor onlarda. Yolcunun böyle tekinsiz anlarında zaman zaman ürküye kapılsalar da gene de yolun bir yerinde karşılarının tırnaklarından fincan, kaburga kemiklerinden kase yapılan masal canlılarından birinin çıkmasını umuyorlar. Birinin ormanda kaçarken ardına bıraktığı bir ağaç dalına takılmış görünmezlik pelerini, bir taşın altına, bir ağaç kovuğuna saklanmış kayıp büyüler kitabını ya da bilinmeyen mağaralardaki saklı hazinelere açılan bir geçidin kayalıklar arasında saklanmış gizli kapısını bulmayı hayal ettikleri de oluyor. Onlar için zaman zaman sıkıcılaşan bu uzun yolculuğu kendi gözlerine taşlandıracak mucizevi hikayeler beklentisi içinde oldukları Muttah'ın gözünden kaçmıyor. Muttah ise asıl olağanüstülüğün görünende gizlendiğini, insan emeğinde saklandığını anlatmaya göstermeye çalışıyor onlara. Göz önünde olduklarına bakmayın. Tabiat ve emek en büyük sırdır diyor. Nazik bir kalp, cömert bir ruh yaşarken kullanılan bolca sihir demektir. Yol boyu karşılarına çıkan menzil taşlarının üzerine ait oldukları bölgenin simgesi sayılan ağaç yaprağının arma olarak işlenmiş olduğunu görüyorlar. Her kentin bölgesi kendi ağacıyla işaretleniyor. Muttah ağır tekerlekli arabaların eze eze düzleştirdiği ana yolların kenarlarına, kavşaklara, sapaklara, belli aralıklarla dizili menzil taşlarının öneminden söz ediyor onlara. Bunun üzerine geçtikleri yolların menzil taşlarını uzunluk biçimleri, yön belirtgeleriyle birlikte defterlerini özenle kaydediyorlar. Yolculuklarının sonu nasıl bir topluma ulaşacakları onun için artık bir merak ve ilgi konusu olmaya başlıyor. Zaman zaman yolda yanlarında hızla koşarak geçip giden soluk soluğa bir gencin yakın mesafelerdeki yerleşim bölgelerine haber taşıyan koşuculardan biri olduğunu, bunların aynı zamanda her yıl buna yapılan turnuvalara bölgelerin temsilen katılmak üzere seçilip eğitildiklerini öğreniyorlar. Muttah'ın demesine bakılırsa eski bir inanış gereği ayaklarına tüy, örümcek ağı ve sarmaşık büyüsü yapılmış koşucular, tırmanıcılar, patika arayıcıları gündelik yaşam içinde hem böyle yararlı işlerde çalışıyor hem de büyük turnuvalar için hazırlanıyorlarmış. Yanlarında şimşek hızıyla geçip giden atlı posta takarlar ise yalnızca rüzgarda uçuşan göz alıcı bir pelerin olarak kalıyor akıllarında. Muttah ancak Simna ırmağının kutlu sularında geçen atların böyle kanatlanmış gibi koşabildiğini söylüyor onlara. Simna'nın gümüş suları ayağı kendisine değen atları kanatlandırmış. Tırmanıcının tam olarak ne anlama geldiğini sorduklarındaysa, tırmanmayı bilmek, civardaki patikaları tanımak büyümenin bir parçasıdır diyor Muttah. Yüksek yaylalarda büyüyen çocuklar bunu iyi bilir. Bu onların eğitim alanına girer. Tırmanmak önce evin önündeki ağaçla başlar, sonra civardaki keçi yolları, patikalar, yamaçlar, biraz daha uzaktaki tepe dağ diye devam eder. Durup hayatlarında devam edip giden bir şeylere gülümser gibi hep birlikte kendilerini var eden tabiatın enginliğine gülümsüyorlar. Tagan kendisinde çok iyi bir koşucu olduğunu, kaçtım kimselerin onu yakalayamadığını söylüyor. Belki uykumda yürüdüğüm için böyledir bu diye ekleme geri duyuyor. Biraz daha büyüyünce ben de turnuvalara katılırım belki. Demir kabaralı, büyük tekerlekli, arkalarında derin izler bırakan, geçtikleri her yeri toza dumana bulayan, üzerlerine birer arma gibi ait oldukları şehrin temel imgeleri resmedilmiş posta arabalarını tanıyorlar geçtikleri yollarda. Her birinin üzerinde kendi şehrinin Ana meydanı, sokakları, evleri, çarşıları, subaşları, anıtları, yontuları, dikili taşları, çeşmeleri, oyun alanları, kırları, çiçekleri, kuşları, cap canlı renkler ve kıvrak çizgilerle resmedilmiş olarak görülüyor. Kimi tek, kimi çift katlı bu gösterişli post arabalarına rastlayalı beri en büyük eğlenceleri yanlarından geçen arabanın hangi şehre ait olduğunu, nereden gelip nereye gittiğini tahmin etmek oluyor. Yolculuklarının buraya kadarki kısmında arkalarında bıraktıkları kimi kentleri bu arabalarla hatırlıyor, henüz görmedikleri neyse kendilerinden önce arabalarından tanıp bilmiş oluyorlar. Süs olsun diye yapıldığını sandıkları tekerlere çakılı demir kabaraların arabanın dengesini sağlayıp devrilmesini engellemek için olduğunu duyunca ele geçirilmez sanılan büyüklerin evrenine ait bir sır daha keşfetmiş olmanın gururuyla seviniyorlar. Yol kenarlarına durup enezleşmiş tarlalarda üst üste yığılı zararlı otlardan, anızlardan, kurumuş bitkilerden, suyu çekilmiş fışkınlardan tepeler oluşturup sonra bunları adeta nefesiyle tutuşturan, ateşi yönetmekte ustalaşmış bitki yakıcılarını seyrediyor. Tabiatı küstürmeyen bir hünere sahip olmayı gerektiren bitki yakıcılığının başlı başına bir iş olduğunu öğreniyorlar. Ta uzaktan bile görülüp seçilebilen başlarındaki yüksek tepelikli geniş kenarlı hasır şapkalarıyla yayıldıkları çayırların düzünde sığırlar için yonca toplayan köylüleri, ip tezgahlar için kenevir tarlalarında ot bükenleri, yaşlı çınarların köklerine düğümlenmiş uzun hasır otlarını söküp desteleyenleri, etkili sebze ve bitkiler için tehlike oluşturan zararlı ayrık otlarını yolanları, incecik iplere iğde, alıç, süs, biberi dizenleri, havanlarda tohum dövenleri, fırınlanmış toprak kaplara nemaya sırrı sürenleri, ince uçlu bıçaklarla guanla kabakları oyanları, yol kenarına sıralanmış tezgahlarda hünerli elleriyle söğüt dallarından ördükleri irli ufaklı sepetleri ya da dokuma işlerini satan yaşamla barışık güler yüzlü köy kadınlarını görüyorlar. Onlardan ayaküstü rezene ve akça kavak dallarından taç yapmayı, mantarların zehirli olanlarıyla olmayanlarını nasıl ayıracaklarını öğreniyor. Ateş böceklerinin eş zamanlı olarak yanıp sönmesindeki ışın sırrını ya da her bitkiye, her meyveye aynı zaman biçen mevsimlerin döngüsüne akıl getirmeye çalışıyorlar. Öğle sıcağında ekin yüklü tarlaların yanı başına yürürken, tarlada çalışanların ellerinde havalanan tırpanların, güneşi yansıtan kavsinin arada bir gözlerini kamaştırmasını bir oyun belliyor. Güneş onlara saklambaç oynuyormuş gibi şenlendiriyor. Akşamın rüzgarı çamur dolu nehir ağızlarının kokusunu ta uzaklara taşırken sığdan balçık çıkarıp arabalara yükleyenlerin balçığın ağır ve yapışkan tabiatıyla giriştikleri zorlu mücadelenin seyrine dalıyorlar. Kalabalık nüfuslu yerleşim bölgelerinin azıcık dışındaki pis kokulu yağhanelerin ya da kızıl ağaçtan yapılma koca göbekli şarap fıçıların yuvarlana yuvarlana istiflendiği asık suratlı depoların önünden geçip yeniden kırlara açıldıkları da oluyor. Alçak tepelerin eteklerinde kimi yabancı ada çayı otlarıyla ısıya karşı yalıtılmış, kimi sıkıştırılmış saman balyalarından inşa edilmiş kır evlerinin şirin görünüşlerini vaat ettiği bacası dumanlı mutluluk hayallerine kapılıyorlar. Dağların bağrında yaralı bir ejderin ağzı gibi açılmış büyük oyukların maden ocaklarına indiğini, göl kıyılarında rastlanan üzerlerine güneş vurduğunda insanın gözünü yakan beyaz kıymıkların civardaki tuz ocaklarını işaret ettiğini artık biliyorlar. Konakladıkları yerlerde kireç yakmaktan tahta kesmeye birçok konuda el becerilerini ilerlettikleri gibi düzenli olarak aritmatik ve dil bilgisi çalışıyor. Çantalarından eksik etmedikleri dip rengi farklı tahta çubuklar ya da fiske taşlara çeşitli oyunlar oynamayı ihmal etmiyorlar. Yol boyu arkadaş oldukları çiğdem yüzlü çocuklara uçurtma uçurmadaki maharetlerini gösterip onların hayranlık dolu bakışları altında kendilerine gurur payı çıkarıyorlar. Gökyüzü her yumaklandığında isteyene bulut bilmeceleri çözmeyi öğretiyorlar. Taga'nın dediği gibi o kaçmaya başlandı, kimse onu yakalayamıyor. Mottaho'nun bir tazı yavrusu gibi çevik ve hızlı olduğunu söylüyor. Yüksek otlar, kamışlar, insan boyuna varmış sazlar arasında yol aldıkları, dallarından su damlayan yaprakları terlemiş ağaçların altından at sırtında geçtikleri de oluyor. Muhtar durup parmak uçları suyunu aldığı yaprakların başında tabiatın sırrına ait bir şey hatırlamış gibi. Bazen şiir yazılmaz, şiir uyandırılır. Taze yağmur sonrası yapraklarda kalan su nasıl hiç umulmadık bir şey uyandırırsa, öyle diyor. Sessiz, nemli, serin orman işlerine sesini duyup da kendisini göremedikleri dereleri dinlemeyi öğreniyorlar. Ruhumuzun önemli bir parçası ormanlarla saklıdır. Ormanı unutan kendinden uzaklaşır diyor Motta. Yayvan dallı yüksek ağaçların tepesine kurulmuş gözetleme kulelerinde tabiatı koruyan orman gözcülerinin saygı ve hayranlıkla selamlıyorlar. Sessizlikte kulak kabarttıkları doğa, bazı dağların yüreğinde akan sıcak dalların kükremesinin uzaktan uzağa duyulabildiğini öğretiyor onlara. Toprak üstünde bir gözeye, bir pınara ulaşana dek yerin altına iç çeker gibi akan saklı suların izini sürmeyi öğreniyor kulakları. Tabiatın dinlemeyi böyle öğreniyorlar. Tanıdıkça onu, bitkinin, çiçeğin çürürken taşta, toprakta bıraktığı izleri tek tek tanıyorlar. Yerin altından cevap yerine geçecek bir yankı beklercesine, bir ayağın toprağı iyice bastırarak olduğu yerde yaylanan Motta'nın, şimdi üzerinde durdukları yerde geçmişten kalma toprak altı saraylarının bulunduğunu söylediği oluyor. Ustalarına öykünen Z ile Taga'nın gözlerini kapatıp, yer altında olduğunu varsaydıkları gömülü sarayları hayal etmek ya da uzandıkları toprağa kulak dayayıp oradan gelebilecek bir sese ümit bağlamak hoşlarına gidiyor. Yol kenarındaki fundalıklarda kimi zaman bir geyiğin sekmesi, bir tavşan, yaban domuzu ya da tilkinin ani bir hareketi arada bir ürkmelerine neden oluyorsa da zamanla buna da alışıyorlar. Yayvan dallı çamların yükseklerine daldan dala atlayarak gezerken kozalak kabuklarını çadırdatan, aşağıda nemli toprağın üstüne ince rayhalı çam iğneleri yağdıran, kırmızı kürklü sincapların varlığını, rüzgarın düşlediği ya da dalların silkelediği, meyveleri ağaç eteklerinden toplayıp yemenin keyfini, it üzümlerinin arasına dolaşan iri arılardan sakınıp korumayı bir yol bilgisi olarak keşfediyorlar. İnsanların yüzüne değil tabiata baka baka felsefeci olunur diyen Motta'nın, yer küreye başka gözlerle baktığını, ondan bambaşka şeyler gördüğünü çocuk kalpleriyle bir kez daha seziyorlar. Toprağa, göğe, suya, ağaca, ota, çiçeğe, her çeşit canlıya ilişkin onca şey bilen Motta'nın, tabiata olan bu derin bağını gördükçe, böyle birinin kendisini yıllarca evinin yüksek duvarları arasında nasıl kapatıldığını bir kez daha şaşırıyor. Bunun şimdi idrak edemeseler de büyüdükleri zaman anlayabilecekleri bir şey olduğu kanısına varıyorlar. Hem onlara göre Motta'nın hayvanlarla arasında kendilerinin hiçbir zaman anlayamayacağı gizemli bir bağ olmalı. Üstelik bu düşünceye Motta'nın değil, yol karşılarına çıkan çeşitli hayvanların davranışlarını gördükçe kapılıyorlar. Sanki Motta'yla onlar birbirlerini çok eskiden beri tanıyorlarmış, başka bir alemden, başka bir zamandan, başka bir hayattan gibi. Buradaki her karşılaşmalarında ortak bir sırrı saklar gibi bir an durup kaçamak bakışıp hiçbir şey söylemeden geçiyor gibiydiler. Belki de bu nedenle yollarda yırtıcı hayvanların saldırısına uğrayabilecekleri korkusunu daha ilk günlerde yenmiş olduklarına inanıyorlar. Koyu yapraklı çatallı dal arasında yalnızca gözleri görür pırıltıları duyulan vahşi tuaranglar bile Motta'nın varlığını sezince uzaktan geçip gidiyorlar. Hayvanlardan yayılan o olağanüstü kendiliğindenlik, o doğallık duygusu diyor Motta. Bakın, hiçbir insan bunu taklit edemez. Hiçbir sanat o kadar doğal olamaz. Yalnızca hayvanlar o kadar saf ve doğaldır. İnsanoğlu ise bir yapımdır. Biz de iyi bir yapım olmak için elimizden geldiği kadar çok şey öğreniyoruz, öğretiyoruz değil mi çocuklar? Bakın, hayvanlar yaşamlarının anlam aramazlar, varoluşlarını sorgulayamazlar. Bütün bunlar bizim cezamızdır. Hadi cezamızı güzelleştirelim. İnsanı tabiata şiir bağlar, tabiatı ancak şiirle anlayabilir, kendimizi tabiata ancak şiirle bağışlayabiliriz. Her konaklama yerinin yunağında geçtikleri yolların tozundan, toprağından yunup yıkanarak, iz karası çamaşır kazanlarında uzun zaman kaynatıp, kükürt buharıyla ağartılmış sakız akı iç çamaşırları giyiyorlar. Bu arada Motta mutlaka her konuşma öncesi yaptığı gibi sepetinde gümüş usturalar, hoş kokulu kremalar, kremler, lavanta şişeleri taşıyan usta, Bir berberin mahareti ellerinde emanet etmiş oluyor yüzünü. Yanına varıp onun buharı üzerinden sıcak bezler yumuşatılan yüzünde kendi yüzlerinin saklı olabileceğini görmeye çalışıyorlar. Yol yorgunluğunun en çok hissettikleri zamanlarda Kadebra'dan çıktıklarında ailelerin sırtlarına vurduğu rüzgar torbasını mesafeleri kısalttığını, yolu esenlediğine inanmak istiyorlar. Bu yol yorgunluğu akşamlarında Motta bir yandan sardunya yapraklarıyla doldurulmuş kıl keseyle ayaklarını avuk parmak aralarını temizlerken öte yandan onları sardunya yapraklarının kan dolaşımını güçlendirdiğine ve koku giderici özelliklerine söz etmeyi ihmal etmiyorlar. Bunun yanı sıra ayak tırnaklarının sandal ağacıyla cilalamanın tırnaklardaki boynuz su maddenin direncini nasıl artırdığını anlatıyor. Ne de olsa uzun yolda taban hep tepmek kolay iş değil şu zavallı ayaklar için. Ardından onlara mevsimine ve yoluna göre giyilen çarık, çizme yahut dağ ayakkabılarını her konaklama yaban kazı yağıyla yumuşatıp parlatmanın önemini hatırlatıyor. Çocukların kendilerine sürekli bir şeyler öğretilmesinden sıkıldığını anladığı zamanlar, bilmek hayatta kalmaktır diyor. Unutmayın, ne kadar çok şey bilirseniz yaşama şansınız artar. Hem sonra öğrenmeyi bir sanat, bir yaşama biçimi haline getirmeniz gerekir. Bunun sırrı ise öğrenmenin aynı zamanda bir haz, bir zevk olduğunu anlamaktan geçer. Öğrenmenin hazzı olmadan insan tamamlanamaz. Bakın çevremizdeki birçok insanın yarım kalması bu yüzdendir. Mutlan yüreğiyle aslında bir çocuk olduğunu gördükleri kim durumlarda onun aralarında gizli bir akranlık olduğuna kanaat getirip daha çok seviyorlar onu. Hatta bazen kendi aralarında çocuk adam diye söz ediyorlar ondan. Z ile Tagan'a göre Motta çok şey bilse de tıpkı bir çocuk gibi yüreğiyle hissediyordu ama bunu ona söylemek ayıp olacaktı. Motta'nın kendilerini yola kaptırmış önü sıra giden Z ile Tagan'ın arkalarından baka kaldı oluyor bazen. Uzun yolda kararlı adımlarla artmak, azıcık çalımlı bir yürüyüş kazandırmış onlara, sanki yürüdükçe erkekleşiyorlar. Bir sürede birlikte uyum için hareket etmekten doğan bir esenlik duygusuyla artık bir ikili olmanın tadına vardıkları anlaşılıyor. Bahar yüzü görmüş nehirler gibi kendi bedenlerinden taşıyorlar. Vardıkları her yerde Motta masasını düzenleyip, konuşma öncesinde bulundukları mekanın iki yanında alıç ağacından meşaleler tutmak, kavuşmanın başlayacağını bildirir biçimde eldeki tahta çekici saç levhaya vurup çıkan uzun titreşimlerin dinmesini beklemek gibi ritüellerin tadını çıkarmayı çabuk öğrenmişlerdi. Yolbayını çok şey görmüş, dinlemiş, öğrenmiş olsalar bir süre sonra Z ile Tagan için bu yolculuğun bütün anlamı kuzeyin soğuk dağlarına çıktıklarında göreceklerdi. Kar ve ocak anda onları bekleyen İmparator Oregano'nun kızıl kum taşından yapma asker heykelleriydi. Diz boyu yükselen bir karda kendi kızaklarıyla kayacakları günü hayal ediyorlardı. Bir de Mottah'ın kendi boylarında olduğunu söylediği asker heykellerinin arasında dolaşacakları günü. 9. ayrımın sonu sayfa 107.